Çınaraltı.
Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber kim bilir nereleri dolaşacağız. Ama önce radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçen, emek veren arkadaşlarımız adına hepinize saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Van Gölü kenarında tarihi çok eskilere dayanan, her karış toprağında tarihin bir izini taşıyan ve Van Gölü'nün pırıl pırıl sahilleriyle kucaklaşan şirin bir kazamız var. Selçuklu kumandanlarının konaklama yeri olan Büyük Selçuklu mezarlığıyla buram buram tarih kokan bir yer. Ve adeta bir açık hava müzesi hususiyeti arz eden bir yer, evet. Pek çoğunuz belki hemen hatırlamıştır. Ahlat. Ahlat'tan bahsedeceğiz inşallah. Sevgili dinleyiciler, Ahlat bugün Bitlis'e bağlı bir kaza merkezidir. 15-20 bin nüfuslu bir kaza merkezidir. Van Gölü kenarında, kuzeyinde Süphan Dağı, batısında Nemrut Dağı, güneybatısında Van Gölü, önünde uzanan Ahlat Ovası'yla tabi bakımdan da güzel. Ahlat, dağ armuduna verilen isimdir ama Ahlat'ın ismi bu dağ armudundan gelmiyor. Buraya Romalılar Hilyat demişler. Araplar da fethettikleri zaman Hilyat'ı Hilat'a çevirmişler. Halk arasında söylene söylene Hilat, Ahlat şehrin ismini almış. Ahlat yine çok eski tarihlerde Müslümanların hakimiyetine geçen bir şehir sevgili dinleyiciler. Hazreti Ömer zamanında İyad bin Garem Bitlis'i fetheden kumandasındaki bir ordu tarafından fethedildi. Bir ara tekrar Bizans'ın eline geçtilerse de Hazreti Muaviye zamanında Habib bin Mesleme Ahlat'ı tekrar fethetti. Ahlat da Eshab-ı Kiram'dan Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman Gazi'nin Ahlat fethinde şehit düştüğü biliniyor. Ve şehir girişinde yüksek bir tepenin üstünde Ahlat taşıdan yapılma çok güzel bir türbesi var Abdurrahman Gazi'nin. Ve bugün hala bu havalinin meşhur bir ziyaretgahıdır. Ahlat'ı şereflendirmektedir. Bu havalide her yerde bir sahabi var. Ahlat'ta var, Bitlis'te var, Mardin'de var, Diyarbakır'da var. Her taraf burası Arap fetihlerinin ilk merkezi olması itibariyle sahabilerin mezarlarının, kabirlerinin bulunduğu yerler. Tarihi bir şehir Ahlat. Çok tarihi bir şehir. Öyle ki Ahlat'ta gezenler acaba orta çağda mı geziyorum diye bir ara kendilerine sorabilirler. Pek çok medeniyet gelmiş geçmiş ama bunlardan bir tanesi Selçuklular Ahlat'a damgasını vurmuş. Öyle ki Selçuklu ile Ahlat ismi birbirinden ayrılmaz bir parça olmuş. Efendim, bir kere Türkiye'nin en büyük Selçuklu mezarlığı Ahlat'tadır. Sevgili dinleyiciler, Ahlat'ın meydanlık mevkiinde boyları 2 metreye ulaşan mezar taşları var. Halk akıt diyor bunlara. Çok muazzam bir işçiliğe sahip. Üzeri bir dantel gibi işlenmiş. Efendim, yazıları var. Ve çok büyük bir mezarlık bu. Bir de Gevaş'ta, Van'ın Gevaş kazasında, bir de Bitlis'in Nurşin ilçesinde Selçuklu mezarlığı var. 200 dönümlük bir mezarlık bu Ahlat'taki ve Türkiye'nin en büyük mezar taşlarıdır. Hatta sadece Anadolu'nun değil, tüm İslam dünyasının da en büyük mezarlığı olarak bilinir. 200 dönümlük bu mezarlık, Selçuklu mezarlığı olması itibariyle de kıymetli ve mezar taşlarının yapısı bakımından da gerçekten dikkati çeken bir hususiyeti var. Onun için Ahlat deyince bu Ahlat mezar taşları geliyor ve pek çok yerde Ahlat'ın sembolü olmuş durumda. Bu yüksek, dört köşe, dikdörtgen mezar taşları, üstü böyle saçaklı, üzeri dantel gibi işlemeli ve o zamanki imlaya göre mezarda yazan, yatan kimsenin isimleri var. Çoğu oksitlenmiş, yosun bağlamış, fakat o kestane rengi ahlat taşından yapılma bu taşların pek çoğu zamanın tahrip edici hususiyetine karşı bir ayakta kalma mücadelesi vermiş ve bu mücadeleden galip çıkmış. Sevgili dinleyiciler, sadece Selçuklu mezar taşları değil, Ahlat'ın içinde irili ufaklı, şehrin dört bir yanına dağılmış Selçuklu kümbetleri var. 19 tane kümbet saydık biz. Bu kümbetler her birisi bir Selçuklu büyüğünün mezarı, türbesini teşkil ediyor. Orta Anadolu'da da, Niğde'de, Konya'da da Selçuklu kümbetleri var. Fakat Ahlat'taki Selçuklu kümbetleri bunlardan biraz daha mimari bakımdan farklılık arz ediyor. Çatı kısmı daha böyle çıkıntılı. Bu bakımdan Orta Anadolu'daki kümbetlerden farklılık arz ediyor. Yoksa kümbet olarak ve mimari olarak aynıdır. Ancak çatı kısmının böyle panolara ayrılması ve saçak şeklinde dışarı çıkması Orta Anadolu kümbetlerinden farklı. Onlarda bu saçak şeklinde dışarı çıkma yoktur. Ve bu kümbetler, kim bilir, daha çoğu belki yıkılmıştır ama 19 tanesi ayakta kalmış ve büyük çoğunluğu Selçuklulara ait. Akkoyunlu ve Karakoyunlu kümbetleri de var ama daha çoğu Selçuklulara ait bu kümbetler. Akkoyunlar da tabii bu kültürün mirasçısı. Kare planlı olanları var. Mesela Şeyh Necmettin türbesi kare planlı ama çoğu yuvarlak veya altıgen. Bunlardan Emir Bayındır kümbeti, gövdesindeki kısa sütunlarla diğerlerinden tamamen ayrılan bir hususiyeti var ve bu Emin Bayırdın türbesi Ahlat kartpostallarında ve Ahlat'la ilgili bütün eserlerde neredeyse bir sembol hüviyeti taşıyor. Yine bu kümbetlerin en meşhuru Usta Şakirt kümbeti, 1273 tarihli, süslemeleriyle ve büyüklüğüyle dikkati çekiyor. Efendim, usta, Şakirt de çırak, talebe demek. Rivayet o ki ustası bir kümbet yapmış, yıkılmış. Bir de Şakirt o kümbeti ustasından habersiz yapmış. Şakirt'in yaptığı kümbet ayakta kalmış. Ondan dolayı buraya Usta Şakirt kümbeti adını vermişler. Yine Hasan Padişah, yani Uzun Hasan'ın yaptırdığı, annesi için, Erzen Hatun için yaptırdığı kümbet de çok dikkati çeker. Yanında da çok tipik bir camisi var, mescidi var. Bu mescit de yarım ay şeklinde çatısıyla benim Anadolu'da gördüğüm mescitler içinde en çok dikkatimi çekenlerden birisi oldu, hala faaliyette. Efendim, çifte kümbetler var. Hüseyin Timur kümbeti var. Bugatay Aka kümbetleri var. Bunlar İlhanlar'a ait kümbetlerdir. Bunlar her birisi birbirinden farklı ve emsalsiz kümbetler. Taç kapıları, portalları çok dikkati çekiyor. Zaten Selçuklu mimarisinin özelliği taç kapısının, giriş kapısının çok haşmetli olmasıdır. Binanın her tarafı değil ama taç kapısına çok büyük ehemmiyet verilmiştir. Yine Taş işlemeciliği çok güzel, ejder kabartmaları var, geometrik ve bitki kabartmaları var ve çeşit çeşit yazılar bu kümbetlere apayrı bir ihtişam, apayrı bir hava vermektedir ve Ahlat'ı diğer yerleşim merkezlerinden ayırmaktadır. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bir eski Ahlat var, bir yeni Ahlat var. Yeni Ahlat 5 kilometrelik bir sanayi caddesinin etrafında efendim 15-20 bin nüfuslu bir kasabayı barındıran, nüfusu barındıran bir kasaba Ahlat. Bu bakımdan çok fazla diğer kazalardan farkı yok. Yalnız şu var ki Ahlat'ta diğer kasabalarda görmediğim bir hususiyet var. Şimdi buralarda bir volkanik taş var, Ahlat taşı denilen, kestane renginde. Bu Ahlat taşı Van havalisinde de cami yapımında kullanılan bir taş. Ahlat'ta yapılan evlerin %80-90% bu Ahlat taşından yapılıyor. Evi eski bir ev zannediyorsunuz. Hayır, yepyeni bir ev. Fakat Ahlatlara bravo, bu mahalli mimari stilini bozmamışlar. Yeni yaptıkları evleri bile hep Ahlat taşından yapıyorlar. Efendim öyle evler yapmışlar ki bir katlı iki katlı bahçe içinde her birisi birer villa. Yani dünyada emsaline az rastlanan güzellikte evler. Her birisi güzel efendim kayısı ağaçlarının, vişne ağaçlarının, ceviz ağaçlarının, erik ağaçlarının içinde yemyeşil bahçeler içinde evler. Bu evlerin etrafı da yine aynı kısa taş duvarla çevrili. Bu bakımdan Ahlatlıları tebrik ediyoruz. Bir de eski Ahlat var. Eski Ahlat sahile daha yakın. Efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı büyük bir kalesi var. Sahil Kalesi diyorlar buraya. Sultan II. Selim zamanında tamamlanmış. Büyük bir kale. Kalenin hemen hemen bütün unsurları ayakta. Kalenin içinde eski Ahlat var. Eski Ahlat da çok güzel. Bağ, bahçe, yemyeşil, efendim şorul şorul akan sular, çeşmeler, efendim daha ziyade Osmanlılardan kalma camileriyle, mesela meşhur İskender Paşa'nın, ki Kanuni Sultan Süleyman devri sadrazamlarıdır, İstanbul'da da camisi var. Onun yaptırdığı güzel bir cami var. Yine Ahlat Kadısı Mahmud Efendi'nin yaptırdığı Sultan II. Selim zamanında Kadı Mahmud Camii var. Bunlar eski Ahlat'ın abideleri. Eski Ahlat'ta yine yaşayanlar var. Fakat nüfus azalmış. Kale mahallesi olarak geçiyor. Ahlat'ın bir mahallesi orası. Fakat Ahlat çok güzel. Hem göl kenarında, hem kale içinde, hem bağlık bahçelik. Eski Ahlat Anadolu'nun en güzel yerleşim merkezlerinden birisi. Sevgili dinleyiciler, Ahlat'a Selçuklular sahiplenmiş ve çok emek vermişler ama Akkoyunlar da Ahlat'ı çok sevmişler. Bilhassa Uzun Hasan Bey Ahlat'a çok hayır hasenat yaptırmış. Mesela bir Bayındır Köprüsü var, Mostar Köprüsü gibi. Ahlat'ta çok güzel bir köprü, tarihi bir köprü, Bayındır Köprüsü diyorlar. Bu bakımdan Ahlat'ın tarihi eserleri Bitlis'ten aşağı değil. Ahlat'ta sadece bu sahil kalesi yok. İki tane kale var. Bir tanesi çok harabe. Artık kale demeye bin şahit ister, harabe olmuş. İkinci kale sahil kalesi. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın, daha doğrusu Yavuz Sultan Selim yaptırmış ama harabe olmuş. Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a tamir ettirmiş. Dolayısıyla Ahlat'ta Mimar Sinan'ın da bir eseri var. 13 metre yükseklikte. Van Gölü kenarındaki duvarları 13 metre. Kara tarafındaki duvarları 6,5 metre yükseklikte. Efendim kalın duvarlar ve haşmetli duvarlar. Efendim Ahlat'ta camisiyle, medresesiyle pek çok güzel yerler var. Ve buraya Akkoyunlular en az Selçuklular kadar damgasını vurmuşlar. dinleyiciler, Ahlat Van Gölü'nün kenarında, halkın deniz dediği Van Gölü'nün kenarında. Burayı bir Marmara şehri zannedersiniz. İklimi yumuşak, deniz kenarında güzel sahilleri var, denize girme imkanı var. Bir tarafta bağı bahçesi var. Bir de yine Ahlat'a yakın bir başka göl var. Nazik Gölü veya Kers Gölü de diyorlar buraya. Bu da bir vadinin lav setliğine tıkanması neticesinde meydana gelmiş. Sularını Van Gölü'ne boşaltıyor. Dikkati çeken tabiat güzellikleri teşhir eden bir göl bu Nazik Gölü. Yani Ahlat'ın bir tarafında Van Gölü var, bir tarafında Nazik Gölü var. Tatvan'a doğru da zaten Karasu Gölü, Nemrut Gölü var. Yani burada göle doymak mümkün. Sevgili dinleyiciler, Yavuz Sultan Selim Han zamanında Osmanlı Devleti'ne bağlanan ve o zamandan beri Türklerin elinde olan Ahlat, bugün de yine canlı bir şehir. Nereye geçiniyor insanlar? Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Buralarda başka ne olacak? Fakat hayvancılık güçlü. Koyun, keçi köylerden çıktığı zaman bir sürünün bir ucunu görmüyorsunuz. Ve çok iklime müsait olduğu için Ahlat'ta neredeyse yetişmeyen meyve yok. Balı da meşhur. Bir de Ahlat taşı ve Ahlat ustaları buraya bir gelir kaynağı. Etraf şehirlere de giderek Ahlat taşından binalar yapıyorlar. Bilhassa camiler ve minareler bu havalide Ahlat taşından yapılıyor. Ondan dolayı buraya bir geçim kaynağı. Bir de bu havalideki ocaklarda ponza taşı çıkıyor. Bu ponza taşı da buraya bir gelir kaynağıdır. Fakat Ahlat esas tabii güzellikleriyle, Nemrut'uyla ve tarihi eserleriyle daha ziyade turizmden geçimini sağlayacak bir kaza. Ama ne çare ki turizmden de beklenen yoğunluk maalesef görmek mümkün değil.
Alayım mı? Siz ana izin koynumda, ben sağlıktan öleyim mi?
Kızlar kızlar gelin mi? Fistan köynek alayım mı? Siz ana izin koynumda, ben sağlıktan öleyim mi?
Destiye gümlesin, arif olan dinlesin, sevdiğini almayan hiç evlendim demesin. Vur destiye gümlesin, arif olan dinlesin, sevdiğini almayan hiç evlendim demesin.
Kızlar kızlar gelin mi, fistan köyüne kalayım mi, siz anasın koynumda, ben sağlıktan ölüm mü?
Ağacı vurmalı, gölgesinde durmalı, iki yar sevenlerin hançer ile vurmalı. Dut ağacı vurmalı, gölgesinde durmalı, iki yar sevenleri hançer ile vurmalı.
Kızlar kızlar gelin mi, fistan köyüne kalayım mi, siz anasın doydum da ben soğudum.
Thank you.
TGRT.
Şimdi de Tatvan'dayız. Van Gölü kenarında güzel mi güzel, şirin mi şirin, gelişmiş mi gelişmiş bir kaza. Vaktiyle nahiyeyken 1936 senesinde kaza haline getirilmiş ve şimdi de Bitlis'in en büyük kazası, hatta Bitlis'ten bile daha büyüktür Tatvan. Peki bu büyüklüğünü, bu gelişmişliğini neye borçlu? Tren yolu buraya kadar ulaşınca Tatvan gelişiyor. Hem de göl kenarında. Buradan Van'a feribot seferleri var. Tren burada feribota yükleniyor ve Van'a ulaşıyor. Oradan da efendim Doğu Anadolu'ya bu yolcu, İran'a bu yolcular taşınıyor. Dolayısıyla Tatvan İran yolunun üzerinde bir şehir. Bu da Tatvan'ın inkişaf etmesi için kafi. Bir körfezde yemyeşil etrafı ormanlarla kaplı, kendisi de mamur, muntazam, hiçbir şark kasabası diyemeyeceğiniz artık bir şehir olmuş Tatvan. Tarihi bakımdan fazla bir hususiyeti yok. Tarihi bir eser ararsanız Tatvan'da bulamazsınız. Tatvan tabii güzellikleriyle nam salmış bir yer. Öyle ki göl kenarında olması zaten insana yetiyor. Kendinizi İstanbul'da zannediyorsunuz, Yalova'da zannediyorsunuz, feribotlar çalışıyor. İkinci bir hususiyeti, Van Gölü'nün ne ziyarete gelenler güneşin doğumunu Tatvan'da seyrederler. Derler ki batımını Van'dan, doğumunu Tatvan'dan seyretmeye doyum olmaz. Gerçekten Tatvan'da sabah erken saatlerinde Van Gölü'nün adeta içinden güneşin göğe yükseldiğini görmek mümkün. Van'da da daha önce belki anlatmıştık, güneş Van Gölü'nü ışıklarıyla yakar, kavurur, kızartır. Arkasından kendisi de o suyun içinde efendim batar. Jaws diye bir ses gelecek mi diye düşünürsünüz. Aynısını Tatvan'dan tersiyle görmek mümkün. Tatvan bu bakımdan gerçekten hususiyet taşıyor. Fakat manzara bakımından da emsalsiz. Bir kere Van Gölü kenarı hafifçe yükseliyor. Yüksekten Van Gölü'nü seyretmek emsalsiz. Yalnız Tatvan'ı Tatvan yapan biraz da efendim burada bulunan Nemrut Dağı'dır. Şimdi Nemrut Dağı Adıyaman'da değil mi diyeceksiniz. Efendim Adıyaman'da da bir Nemrut Dağı var. Burada da bir Nemrut Dağı var. Buradaki Nemrut Dağı Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu bir dağdır. 3000 metre yüksekliktedir. Çok eski zamanlardan beri patlıyor. En son 1440-41 senesinde patlamış. İşte o patladığı zaman herkes Nemrut ateşi, Nemrut ateşi diye kaçışmışlar. Dağın adı Nemrut Dağı kalmış. Yoksa Babil hükümdarı Nemrut'un buraya pek alakası tespit edilemiyor. Fakat rivayet o ki Nemrut buraya gelir, yazı burada geçirirmiş. Bu göle girermiş, burada kalırmış. Nemrut ismini buradan almış. Bu da mümkündür yani. Artık 1440'tan beri patlamıyor. Fakat krater alanının içinde ikisi büyük, toplam 5 tane göl var. Soğuk göl var, bir de sıcak göl var. Soğuk göl, 13 kilometre karelik bir göl, 100 metre derinliği var ve en derin noktası 155 metreye kadar ulaşıyor. Sıcak göl ise 60 derece sıcaklığa varan çok sayıda kaplıca ile ve buhar sızıntı noktalarıyla çevrelenmiş. Yani dağın tepesinde bir sıcak, bir soğuk olmak üzere iki tane göl var. dünyada böylesine güzel bir yeri görmek mümkün değil. Çok güzel ormanlar bu Nemrut Dağı'nın çevresinde vardır. Türkiye'nin en yüksek ormanlarıdır. Orman bakımından da zengindir, yeşilliktir. Çok Tatvan'a çok yakın Nemrut Dağı 15 kilometre kadardır. Ahlat'a 25 kilometredir. Bitlis'e de 30 kilometredir. Bu üçünün ortasındadır ama Tatvan'a daha yakındır. Tabii meraklısı çok bu Nemrut Dağı'nın ve pek çok kimse Nemrut Dağı'nı görmeye geliyor. Efendim Nemrut Dağı'nın etekleri ve aşağı kesimleri bazalt. Orta kesimleri andesit ve trakit, üst kısımları ise volkan camlarının teşkil ettiği volkanik katmanlardan müteşekkil. Dağ donma ve çözülme hareketleri ola ola yüzey aşınmasına uğramış, parçalı ve sert bir görünümü olmayan düzgün bir topografyası var. Dümdüz bir yer. Hiç bir şey demezsiniz. Volkanik yer demezsiniz. Dediğim gibi çok turist buraya geliyor. Yerli ve yabancı. Yabancılar tabii daha çok kıymet biliyorlar. Bu buraya gelenlerin ilk uğrak yerlerinden birisi burası. Göl kenarındaki bitki örtüsü ve kuş türleri çok dikkat çekici. Emsalsiz ağaçlar var. Kavak, üvez ağacı var, meşe ağacı var, söğüt ağacı var, ardıç ağacı var, diken üzümü, hanımeli, kardelen, kuşburnu, yaban gülü, geven, sığır kuyruğu, kedi otu, sahip daha bilemediğimiz pek çok bitki ve ağaç. Aynı zamanda burası bir kuş cenneti olmuş. Mısır akbabasından tutun kadife ördeğine kadar, Kızıl Akbaba'dan tutun çayır delicesine kadar, Kaya Kartalı'ndan tutun bıyıklı doğana kadar, Sürmeli Dağ Bülbülü'ne kadar bunların arasında, bu kuşların arasında unutulmaz yürüyüşler yapmak mümkün. Veya soğuk gölde, sıcak gölde yüzmek mümkün. Piknikçiler hiç üşenmeyip buraya çıkıp burada piknik yapıyorlar. Hem dağ havası alıyorlar, hem gerekirse göle giriyorlar. Hafta sonları burası çok kalabalık oluyor. Nemrut Dağı'nda deve şeklinde kayalıklar var. Ve Nemrut develeri diyorlar. Bunların kim bilir ne efsaneleri vardır. Deve şeklinde böyle bir dizi kaya peş peşe dizilmiş Nemrut Dağı'nın eteklerinde. Efendim Nemrut Dağı ve Nemrut Gölü Adıyaman'daki nasıl efendim o kral büstleriyle, heykelleriyle meşhursa, burası da irili ufaklı soğuk ve sıcak gölleriyle, kuşlarıyla ve emsalsiz bitki örtüsüyle meşhur. Havali böylesine volkanik olunca, volkanlar, krater gölleri, elbette su bol, kaplıca da bol. Çok sayıda şifalı kaplıcaları var ve çoğu da bu havalide, yani Tatvan, Nurşin, Bitlis havalisinde. Mesela Nurşin'de bir çukur havalisi, çukur kaplıcası var, damar açıcı ve sakinleştirici bir hususiyeti var. Yine Germap kaplıcası var, Ilıcak kaplıcası var. Bu da Bitlis'e, bir Tatvan'da Bitlis tarafında mikrop öldürücü, iltihap çözücü bir etkisi var. Köprü altı kaplıcası Bitlis'in içinde. O da deri hastalıkları içindir. Yine Bitlis'in içinde Taş Mahalle'de Gök Meydanı'nda küçük kaplıcası var. O da romatizmaya iyi gelen bir kaplıca. Yine Bitlis merkeze bağlı Yam kaplıcası var. O da romatizmaya iyi gelen bir kaplıca. Zaten Nemrut Dağı'nda da 60 derece sıcaklıkta romatizmaya ve deri hastalıklarına iyi gelen bir kaplıca var. Açık hava kaplıcası var. O bakımdan işte bu volkanik arazi bu şekilde bir takım nimetler sunmuş bölgeye. Şehirler Tatvan'dan Bitlis'e giderken yol kenarında efendim bir kervansaray var. El Aman Kervansarayı. Dedik ya burası İpek yolu, İran yolu, çok geliş geçiş olan bir yol. Şimdiki gibi sönük değil. Buraya Yavuz Sultan Selim Han zamanında Van Beylerbeyi olan efendim Hüsrev Paşa bir kervansaray yaptırmış. Çok büyük bir kervansaray. Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından birisi. Yer yer yıkılmış ama yine ihtişamını muhafaza ediyor. 90 metre uzunluğu, 70 metre genişliği var bu kervansarayın. Ve yoldan geçerken insanı bir hayli etkiliyor. Tek han bu değil. Bitlis Diyarbakır tarafında da hanlar var. Yine bu Nurşin'e giderken hanlar var. Fakat bu El Aman Kervansarayı, El Aman Hanı bu bölgenin, bir Tatvan'ın Rehva düzlüğünde ki en ihtişamlı eseri, gerçekten Osmanlı ihtişamını yansıtması bakımından da çok önemli gördük biz bunu. Sevgili dinleyiciler, Tatvan Van Gölü'nün batı ucunda ve Bitlis'in en büyük kazalarından birisi zaten. Bir de son zamanlarda köylük yerlerden çok göç almış, iyice nüfusu artmış. Zaten Van-İran transit yolu buradan geçiyor. Her yıl Temmuz ayının sonunda da bir fuar var burada. Onun için ekonomik bakımdan çok hareketli. Adeta Anadolu'nun doğusunda kabuğunu kırmaya çalışan bir küçük şehir hüviyetinde Tatvan. Ege, Akdeniz'in küçük tatil beldelerini andırıyor. Bilmeyen anlamaz. Yine tabii tarihi bakımdan etrafında bir takım eserler var. Mutfağı çok zengin. Dedik ya buralar bir kültür memleketi. Bitlis kültürüne tabii yakın Tatvan'da. Efendim yöreye has yemekleri var. Buranın en meşhur yemeği Bitlis'in de öyle büryan. Keçi etinin tandırda bütün pişirilmesiyle yapılıyor bu. Yine afşor diye bir çorbaları var. Çok meşhur. Çorti aşı var. İşli köftesi var. Çorti köftesi var. Bunlar Tatvan'ın en meşhur yemekleri. Tatvan'da çocuklar göle inip efendim bellerine kadar suya girip elleriyle veya zıpkınlarıyla balık avlıyorlar. Ve ondan sonra bunları torbaya doldurup akşama doğru evlerine dönüyorlar. Bu manzarada bu çocukların bu gölle barışık olmaları manzarası da bize dikkat çekici geldi.
Çıkartan o göz karalı. El vurma, diz kırma.
Sevgili dinleyiciler, tarihin en eski şehirlerinden birisi olup zamanla sönükleşen ve bu üstünlüğünü Tatvan'a kaptıran, Tatvan kendisini geçen Bitlis'in Tatvan kadar, Ahlat kadar güzel bir başka kazası var, Adilcevaz. Güzelliği bir kere Van Gölü kenarında olmasından. Van Gölü'nün kuzey kıyısında, Süphan Dağı'nın da yamaçlarında. Yani bir tarafı Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı, bir tarafı Van Gölü. 10 bin kadar kişinin yaşadığı bir kasaba, Doğu Anadolu için orta büyüklüktedir. Fazla köyü yok, arazi olarak fazla büyük değil. Fakat tarihi çok eski. Urartulara ait bir yerleşim merkezi var burada. Ve Urartulardan kalma eserler var. Bunların başında Adilcevaz'ın 6 kilometre kadar kuzeyinde bir tepenin üzerinde kurulu Kef Dağı var. Urartuların yaptırdığı bir kale bu. Bu kalenin üç tarafı sarp kayalık, harabe haline gelmiş günümüzde. Halk bu dağa Kaf Dağı da diyor. Kaf Kalesi de diyor. Ama esas ismi Kef Kalesi'dir. Ziyaret etmek de mümkündür. Adilcevaz Araplar tarafından fethedilmiş ve Malazgirt Harbi'nden sonra da Türkler tarafından fethedilmiş. Yavuz Sultan Süleyman da burayı Osmanlı hakimiyetine almış. Adilcevaz da Romalılar zamanından kalma eserler var. Mesela bir Meryem Ana Kilisesi var. Bugün harabe halinde ancak kubbesi hala kendini muhafaza eden bir kilise. Bir de sahilde, yani Adilcevaz'a hiç uğramadan sahilden Ahlat üzerinden Ahlat'a devam etmek isteyen, Erciş'ten Ahlat'a gitmek isteyenlerin bile mutlaka göreceği Tuğrul Bey Camii var. Tuğrul Bey Camii sahilde taş mimarisinin güzel bir örneği ve yoldan geçen herkesin de rahatça görebileceği bir cami. Selçuklar zamanında yapılmış ve bugün hala faaliyette olan güzel bir cami. Bu Adilcevaz'a ayrı bir güzellik, ayrı bir hüviyet katıyor. Efendim, Adilcevaz'ın tarihi hususiyetleri yanında dediğimiz gibi tabii güzellikleri de emsalsiz. Bir tarafta Süphan Dağı, bir tarafta Van Gölü. Van Gölü'nde denize giriliyor. Ve Van Gölü kenarındaki düzlükler, Süphan Dağı eteklerindeki düzlüklerde iyi ziraat yapılıyor. Çok meyve yetişiyor burada. Cevizleri çok meşhur. Ceviz ağaçlarının kerestesi de hiçbir yerde olmadığı kadar güzel. Hatta rivayet o ki, Karakoyunların hakimiyetinden önce bu şehrin beyinin ismi Adil Bey'miş. Buranın cevizi de meşhur. Ondan dolayı buraya Adilcevaz ismi verilmiş. Artık doğrusunu Allah bilir. Fakat Adilcevaz hakikaten güzel bir yer. Hem bolluk, bereket merkezi, hem tarihi güzellikleri var. Hem de göl kenarında ve dağ eteğinde olması itibariyle tabii güzellikler Adilcevaz'a ayrı bir hüviyet veriyor. Her ne kadar Bitlis, Ahlat, Adilcevaz'ı tarihi bakımdan gölgede bırakıyorsa da Adilcevaz da tek başına varlığıyla güzel bir Anadolu kasabası olma hüviyetini muhafaza ediyor.
Karadır saçlarım, sırmadan telden, ağlarım sızlarım, ne gelir elden, karadır. taştır geçilmez. Bitlis'in yolları taştır geçilmez.
Soğuktur suların bir tas içilmez. Soğuktur suların bir tas içilmez.
Adadan geçelim yardan geçilmez. Adadan geçelim yardan geçilmez.
Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Evet, haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.